Ayrım 35.
Hemen kaydetmek gerekir ki Kafkasya halkları gibi Doğu Karadeniz'de yaşayan topluluklar da çeşitli ilkel dinlere mensup bulunuyorlardı. Bu dinlerin arasında şamanlık, fetişperestlik, putperestlik, ateşperestlik, ağaçperestlik vesaire inançlar önemli bir yer tutuyordu. Unutmamak gerekir ki Doğu Karadeniz ile Kafkasya bölgeleri için Persler ile Romalılar şiddetli bir rekabet içinde bulunuyorlardı. Buna bağlı olarak Persler'in dini olan Mazdeizm yani Zerdüştlük de bu bölgeler bakımından önem kazanıyordu. İslam heterodoksu üzerinde de etkili olan Mazdeizm bir din olmaktan çok bir düşünce ve yaşam modeli tarzı oluşturuyordu. Mazdek bu dini bir felsefi akım olarak ortaya koyuyordu. Mazdek, Nobel adı verilen ateş rahiplerinin aşırı taassuplarına karşı zanaatkarların gösterdiği aşırı kin ve tepkiden yararlanarak sosyal reformlar yapmak istiyor ve bu düşünce tarzını geliştiriyordu. Bu felsefenin esasını iyinin hür ve duyarlılık sahibi olduğu, kötünün ise cahil ve kör olduğu teşkil ediyordu. Bu aynı zamanda iyinin aydınlık yani ışık, kötünün ise karanlık olduğu anlamına geliyordu. Buradan yola çıkan düşünce bu iki kavramın içinde bulunan ne varsa, ateş, su, hava ile insan malı olan servet, para, hayvan sürüsü, az veya çok her insanda var olduğuna göre bunlar bölünebilirler şeklinde bir bölünmeci, paylaşımcı görüşe geçiyor, sonunda da kadınların paylaşılmasını uygun gören ortaklaşımcı bir ahlak anlayışını atlıyordu. Lazlar, M. Recai Özgün, Çivi Yazılar İstanbul 1996 sayfa 52. Mazdek idam ediliyor fakat Mazdeizm 13. yüzyıla kadar Perslerin dini oluyordu. Bununla da kalmıyor, Mazdeizm Maniheizmi etkiliyor, bu kanaldan İslam heterodoksuna giriyor, Şeyh Bedrettin'den Hacı Bektaş'a kadar geniş bir inanç yelpazesi içinde varlığını hissettirerek etkili oluyordu. Diğer taraftan Arap İslam'ını İran'da yeniden yapılandırarak İran İslam'ı denilebilecek Şiiliği ortaya çıkarıyordu. Mazdekçi Persler, Mazdeizmi sadece bir felsefi inanç olarak benimsemekle kalmıyor, yayılmacı faaliyetlerini de dayanağı haline getiriyorlardı. Yayılmacı faaliyetlerin hedeflerinin başında ise Doğu Karadeniz ile Kafkasya yer alıyordu. Buralarda yaşayan topluluklar felsefi veya semavi inançlarla henüz tanışmıyorlardı. Bu nedenle Persler, Mazdek felsefesini yayma çabalarını bu bölgelerde yoğunlaştırıyor, ellerini çabuk tutmaya çalışıyorlardı. Ancak bu aşamada Yunanlılar ve ardılı olan Romalılar ellerini daha çabuk tutuyorlardı. Unutmamak gerekir ki önce Yunanlılar sonra da Romalılar aynı mitolojiyi paylaşıyor ve mitolojik tanrılara, putlara tapıyorlardı. Dolayısıyla Yunanlıların sonra da Romalıların Doğu Karadeniz'deki varlıkları sırasında sergiledikleri dinsel putperest motif benzer inançlar çerçevesinde yaşayan yerli topluluklar tarafından benimsenmese de yadsınmıyordu. Perslerin özellikle Kafkasya'da inançsal bakımdan atağa geçtiği bir dönemde Doğu Karadeniz'de aynı konuda çok önemli değişimler meydana geliyor ve Roma yönetimi resmi din olarak Hristiyanlığı seçiyordu. Bu değişim o denli kolay olmuyordu. Doğu Karadeniz'e Hristiyanlık İsa'nın bir havarisi tarafından doğrudan getiriliyordu. İsa'nın 12 havarisinden biri olan Apostolos Andrea Doğu Karadeniz'de Trabzon'a yerleştiriyordu. Kemerkaya veya Tuzlu Çeşme'de bir kaya kovuğuna sığınarak yerleşen havari, buradan Hristiyanlığın esaslarını yaymaya başlıyor, halkı gizlice yeni dine davet ediyordu. Çok sonraları Metropolit Kilisesi bu kovuğun üzerinde tesis ediliyordu. Doğu Karadeniz'de Hristiyanlık tohumları burada atılıyor, bölgeye ve Kafkasya'ya buradan yayılıyordu. Ancak putperest Roma yönetimi her yerde olduğu gibi burada da Hristiyanlığa karşı şiddetle direniyordu. Örneğin İmparator Diokletian Hristiyanlara göz açtırmıyordu. Hükümdarın acımasız baskısı karşısında Trabzon'da küçük bir fedailer birliği kuruluyordu. Bu birliğin en tanınmış fedaileri arasında Eugenius, Canidius, Valerian, Aquila yer alıyordu. Hristiyanlığı korumak ve yaymak amacıyla kurulan bu gizli örgüt çeşitli eylemler yapıyordu. Eugenius şehrin hemen arkasındaki Boztepe'de bulunan Mitras putunu kırıyor ve fakat yakalanıyordu. Bu şahıs 300 yılında imparatorun özel emriyle öldürülüyordu. Ancak halkın gözünde bir kahraman haline geliyordu. Nitekim idam edilen Eugenius daha sonra Trabzon şehrinin koruyucu azizi mertebesine yükseliyordu. 306 yılında imparator değişiyor ve Roma tahtına Konstantin çıkıyordu. Yeni imparator Roma'yı tek elden yönetiyor ve bütün ülkeyi merkezi otoritesinin altına alıyordu. Fakat Selefi kadar katı davranmıyordu. 313 yılında yayınladığı bir buyrukla da Hristiyanlığı serbest bırakıyor, üstelik 324 yılında kendisi de Hristiyan oluyordu. Bununla da yetinmiyor, imparatorluğun her tarafında Hristiyanlığı devletin resmi dini olarak kabul ettiriyordu. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser sayfa 115-116. Bu kararla Ön Asya'daki tüm Roma eyaletleriyle birlikte Doğu Karadeniz'de Hristiyanlık devleti dini oluyordu. Unutmamak gerekir ki Doğu Karadeniz toplumları kendi inanç dünyalarının dışında bir semavi din ile tanışıyorlardı. Burada hemen kaydetmek gerekir ki toplumların Hristiyanlaşması çok uzun süreli bir zaman diliminde gerçekleşiyordu. Dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi burada da yeni din egemen Roma otoritesinin ezdiği yoksul halk kitlelerinin dini oluyordu. Ne ki hiç kuşkusuz Doğu Karadeniz toplumu içinde yeni dine bağlanan ilk müminler Roma otoritesinin baskısına uğrayan Yunanlı eski zenginler oluyordu. Böylece Hristiyanlık burada tutunacak önemli bir dayanak ve destek buluyordu. Yerli toplulukların dinsel bir kaygısı olmadığı ve vahşi doğa içinde bağımsız yaşamaları nedeniyle yeni oluşum onları o derece derinden etkilemiyordu. Ancak devletin Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesinden sonra önemli bir değişim daha yaşanıyor. Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Böylece Roma'nın merkezi otoritesi Doğu'ya, İstanbul'a kayıyor ve Doğu Karadeniz bölgesi daha bir önem kazanıyordu. Her şeyden önce Trabzon ve çevresinde hızla dinsel Hristiyan yapılar tesis edilmeye başlanıyordu. Bu yapılaşma dikkati çeken bir biçimde Bizans'ın otoritesiyle örtüşüyor, politikalarının bir dayanağı haline geliyordu. Bizans yönetimi Doğu Roma'yı İlliria Prefektörlüğü ve Doğu Prefektörlüğü olmak üzere idari bakımdan iki kısma ayırıyordu. Doğu Prefektörlüğü 5 diyosezliğe bölünüyor ve bunların içinde en önemlisini de Pont Diyosezi teşkil ediyordu. Pont Diyosezi'nde ise şu filyetler yer alıyordu. Amasya, Erzincan, Tokat, Samsun, Çorum, Sivas, Yozgat, Şebinkarahisar, Gümüşhane, Trabzon, Rize. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser sayfa 119. Pont Diyosezi'nin merkezi Roma İmparatorluğu zamanındaki gibi yine Niksar oluyordu. Bizans yönetimi ana unsur olarak Yunanlılara dayanıyor, kendisi gibi Hristiyanlaşmış bulunan Yunanlıların dilini ve kültürünü benimseyerek yerel topluluklara kabul ettirmeye çalışıyordu. Hiç şüphe yok ki siyasi ve idari değişime karşın sosyal değişim o denli hızlı gerçekleşmiyordu. Yerli halk yüzyıllardır sürdürdüğü içe dönük dışa kapalı yaşam tarzını devam ettiriyordu. Egemenler yine ara katmanı oluşturan yerel derebeylerini, güç odaklarını yönetim aracı olarak yani işbirlikçi taşeronlar olarak kullanmayı sürdürüyorlardı. Ara katmanı oluşturan güç odakları ise sosyal alanda başrolü oynamayı sürdürüyordu. Bu odaklar içinden çıktıkları yerli halkla bütünlüklerini sürdürüyor, bunun yanı sıra egemenlerin otoritesine ortak olarak yönetenlerin iradesini paylaşıyorlardı. Dolayısıyla dinsel veya siyasal değişimlerden de öncelikle bu kesim etkileniyor, tepeden gelen değişim dalgalarını yerele bunlar yansıtarak kabul veya reddettiriyorlardı. Bu nedenle Bizans yönetiminin ilk yüzyıllarında Doğu Karadeniz toplumlarının yaşam biçiminde bahsedeğer bir değişim cereyan etmiyordu. Bizans yönetimi eski Roma İmparatorluğu'nun mirasını hudutlar ve toprak bütünlüğü bakımından ele geçirmeyi amaçlıyordu. İran ve Kafkasya bölgelerine göz dikiyor, buralara yapılacak seferlerin hareket noktası olarak da Trabzon limanı ile şehri seçiliyordu. İmparator Justinianus bir tedbir olarak Trabzon şehrinin sur ve kulelerini tahkim ve tahviye ediyordu. Hazırlıklar ister istemez Trabzon şehrinin güneyindeki dağlarda yaşayan ve o zamana kadar çeşitli otoritelere baş eğmemiş olan Tızan, San, Çan, Lazlara da yöneliyordu. Nitekim imparator bir Çan Laz derebeyi olan yerli kumandan Tızitas, Yohanne Tısibe komutasındaki kuvveti Çanların üzerine sevk ediyordu. Tızitas askeri güç kullanarak Çanların üzerinde baskı tesis ediyor ve onları Bizans ordusu ile işbirliği yapmaya, hizmet vermeye zorluyordu. Bu baskılar aynı zamanda Hristiyanlaştırma ve Yunanlılaştırma alanlarında da yoğunlaşıyordu. İmparator Justinianus bu politikalarında hayli başarılı da oluyordu. Gerek Kolhidi askeri disiplininin gerekse Bizans askeri varlığının yoğunlaştığı şehir ve kale aynı zamanda Egrisi, Asilya ve Masimanya ticaret erbabı tarafından dışarıya ihraç edilen mallardan alınacak ağır vergilerin de tahsilat merkezi haline gelmiştir. İşte Bizans askeri komutanı Yohanne Tısibe Tızitas bu sömürü düzeninin başındaydı. M. Recai Özgün, adı geçen eser sayfa 54. Justinianus'un bu hazırlıkları Persleri de kışkırtıyor. Pers hükümdarı Anşirvan-ı Adil, Lazlardan gelen davet üzerine daha önce Abazaları egemenlikleri altına alarak Lazika krallığını kuran ve Bizans'ın etki alanı içinde bulunan bölgeye saldırıyordu. Böylece Perslerle Bizanslılar Lazika topraklarında savaşa tutuşuyordu. Bu savaşın sonunda Lazika krallığı 30 bin altın karşılığında Bizans'a bırakılıyordu. Buradaki Lazlar daha 523 yılında resmi din olarak Hristiyanlığı kabul etmiş bulunuyorlardı. Mehreca'ya özgün adı geçen eser sayfa 53. Bizans'ın egemenliği altında özellikle Kafkasya'daki Megrel Lazlar ile Abazalar geniş bir işbirliğine girişiyorlardı. Bunun sonucunda bölgede Hristiyanlık güçleniyor, özellikle Hristiyan eğitimi konusunda şöhretleri Avrupa'ya ulaşıyordu. Birçok Hristiyan rahibi ve din alimi burada eğitim görüyor, Lazlar bölge dışında da kiliseler tesis ediyor, buna paralel olarak Bizans otoritesi pekişiyordu. Sadece 623 yılında Persler kısa bir süre için Pontus'u işgal ederek ele geçiriyor, ancak yeni Bizans İmparatoru Heraklius deniz yoluyla çıkartma yaparak Persleri geri püskürtüyordu. Buna karşılık dünya tarihinin en önemli olaylarından biri de yine bu yüzyılda ve bu yıllarda cereyan ediyor, Müslümanların peygamberi Muhammed 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç ediyordu. Bu olay Ön Asya tarihi bakımından da büyük önem taşıyordu. 7. yüzyılın ortalarında 634 yılından itibaren Müslüman Araplar Ön Asya'ya giriyor, aynı zamanda Kafkasya'da da görülmeye başlanıyordu. Böylece Bizanslılarla Araplar arasında şiddetli bir mücadele başlıyor, bu mücadeleye Doğu Karadeniz'e ve Kafkasya'ya da yansıyordu. Arap akıncıları 8. yüzyıl başında Trabzon'a giriyor, 715 yılında Bizanslar tarafından püskürtülüyordu. Doğu Karadeniz 8. yüzyıl boyunca bu kuvvetler arasında sık sık el değiştiriyordu. Araplar 715 yılından sonra tekrar bölgeye giriyor, 718 yılında Bizans onları çıkarıyordu. 724'te Araplar yine ele geçiriyor, aynı yıl Bizans mücadeleyi kazanıyor, 733'te Müslümanlar tekrar egemen oluyor, 739 yılında bölge Hristiyanların eline geçiyordu. Tüm bu mücadeleler sırasında surlarla çevrili olan Trabzon genellikle çatışmaların dışında kalıyor, Müslümanlar burayı kesin bir şekilde alamıyordu. Bu el değiştirmeler 829 yılına kadar sürüyordu. Nihayet Trabzon dışında Ön Asya'nın tümü Müslümanlar tarafından işgal ediliyordu. Böylece Trabzon'un kıta ve imparatorluk merkeziyle bağlantısı kesiliyordu. Bunun üzerine Bizans yönetimi Trabzon ile Doğu Karadeniz bölgesine ayrı bir statü veriyordu. Bizans İmparatoru Teofiles 829-842 Ermenistan eyaletinin kuzeydoğu kısmını ayırıyor, burayı Doğu Karadeniz bölgesine dahil ediyordu. Böylece Rize ve Gümüşhane de bu bölgeye katılıyor, Trabzon şehri bölgenin merkezi oluyordu. Yeni tesis edilen bu eyaleti ise Kaldiya eyaleti deniyordu. Mahmut Goloğlu adı geçen eser sayfa 16. Ancak 9. yüzyıl boyunca da Müslüman, Arap ve Türklerin Doğu Karadeniz bölgesine yaptıkları akınlar ile onlara karşı direnen Bizanslıların mücadelesi bütün şiddetiyle devam ediyordu. 850 yılında Bizans kraliçesi Theodora zamanında Malatya'daki Arap valisi Ömer bin Abdullah emri altındaki Müslüman Türk askerlerinden oluşan ordusuyla Trabzon yöresini işgal ediyordu. 872 yılında Bizans'ın Haldiya ve Kolonya orduları Fırat ile Arsinos arasındaki bölgeye saldırıyordu. 893 yılında Emevilerin Tarsus komutanı Emir Ebu Cafer Ahmet Bini İnanç el-Türki Amasya'ya giriyor, Trabzon'a kadar işgal ediyordu. Arka arkaya gerçekleşen tüm bu akınlar Doğu Karadeniz bölgesini sürekli el değiştiren bir bölge haline getiriyordu. Ancak ne Bizans yönetimi ne de Müslüman akıncılar bölgede yaşayan halk üzerinde kesin ve kalıcı bir otorite tesis edemiyorlardı. Zira elverişsiz coğrafyaya, dolayısıyla o coğrafyada yaşayan topluluklara egemen olamıyorlardı. Otoritelerini onlara kabul ettiremiyorlar, baş eğdiremiyorlardı. Bu nedenle egemenler egemenliklerini tesis edebilmek ve otoritelerini hissedirebilmek için mutlaka yerli güç odaklarıyla işbirliği yapmak zorunda kalıyorlardı. Bu uygulamanın en önemli örneklerinde şu iki olay teşkil ediyordu. Bizans, yerel topluluklara egemen olabilmek için yerli bir kumandan olan Tzitas'ı Yohanne Tsibe kullanıyordu. Ona verdikleri destek ve yetkiyle yerel topluluklar üzerinde baskı uyguluyor, onları Bizans ordularına hizmet etmeye zorluyordu. Bu uygulama Bizans yönetiminin yerel topluluklara doğrudan müdahale ve etki yapamadığını gösteriyordu. Buna benzer bir olay da 697 yılında Lazika'da cereyan ediyordu. Burada yaşayan Megrel, Lazlar ile Abazaların başında yerel derebeylerinden olup Bizans bölge sorumluluğu görevini yürüten Sergei Bernuk İpa adlı bir seçkin bulunuyordu. Bernuk İpa, Bizans yönetiminin baskılarına ve haksız uygulamalarına karşı direniyor ve Bizans'a karşı Arapları bölgeye davet ederek onlardan yardım istiyordu. Mehreca'yı Özgün adı geçen eser sayfa 57. Her iki olayda yabancı egemenlerin bölgede etkinlik sağlayabilmek için yerel güç odakları ile işbirliği yapmak zorunda kaldıklarını, onların desteği olmaksızın yerel topluluklara nüfuz edemediklerini gösteriyordu. Nitekim özellikle 8. ve 9. yüzyıllarda bu bölgede cereyan eden Bizans, Hristiyan, Arap, Türk, Müslüman rekabeti sırasında yerel otoriteler etrafında kenetleniyorlardı. Bu da yerel toplulukların kendi ilkelerini güçlendiriyor, kemikleştiriyordu. Doğu Karadeniz yerel ahlak ve yerel hukuk anlayışı bu dönemde pekişiyor, Bizans ve Arap otoriteleri bölgede Trabzon şehri dışında tutunup kök salamıyordu. Kaldı ki yerel güç odakları ve yerel topluluklar bu süreçte dış güçlerle derin ilişki içine girmiyor, sığ ve gevşek bağlaşıklıklarla bu süreci geçiştiriyorlardı. Bu yaklaşım yörede çifte ahlak anlayışını besleyip pekiştiriyordu. Ne ki binli yıllara girilirken Doğu Karadeniz tablosu artık netlik kazanmaya başlıyordu. Bu tablo içinde Trabzon şehrinin ayrı bir yeri ve özelliği bulunuyordu. İmparator Konstantinos Porfirgenetos zamanında 913-959 Doğu Karadeniz bölgesi yine Haldia eyaletinin içindeydi ve merkezi Trabzon'du. Ve Trabzon 10. yüzyılda hiçbir devletle husumete girmemiş bağımsız bir ticaret merkezi olmakla devam ediyordu. Doğu ticaretinin antreposu olarak büyük öneme sahipti. Her yıl burada kurulan panayırda Ruslar, İranlılar, Suriyeliler, Çerkesler, Gürcüler, Ermeniler ile Bizanslılar bir araya toplanırlardı. Bu panayırda İstanbul'un kuzeydeki ülkelerin Hint, Seylan, Çin, Bağdat ve Mısır'ın ürün ve yapılmış eşyaları değiş tokuş edilirdi. Arap coğrafyacılardan Es-Tahri, Trabzon Rumların sınır şehridir. Tüccarlarımızın hepsi Trabzon'a gider. Dışarıdan bize gelen bütün kumaşlar oradan geçer demektedir. Mahmut Goloğlu adı geçen eser sayfa 128. Bir bakıma Trabzon serbest ticari şehri statüsünde bulunuyor, bu nedenle de tüm taraflar arasında bölgesel bir dokunulmazlık kazanmış gibi görünüyordu. Ancak binli yılların ortasına doğru bölgede yeni bir gücün ilk öncüleri görülmeye başlanıyordu. Bu gücü ise Oğuz kökenli Selçuk Türkleri teşkil ediyordu. Müslümanlaşmış bulunan Türkmen orduları 1048-1049 yıllarında Pontos topraklarına giriyordu. Müslüman Türk birlikleri Bizans ordusunu Hasankale'de yendikten sonra Pasin ve Erzurum ovalarına yayılıyor, Haldia eyaletini ele geçiriyor, eyalet merkezi olan Trabzon'a kadar ilerliyorlardı. Bu kez durum öncekilerden çok farklıydı. 1049 yılında Bizanslılar yeni işgalcileri püskürtmek amacıyla doğuya akınlar yapıyorlardı. Ancak Selçuk hükümdarı Tuğrul Bey 1054 yılında Ön Asya'ya 3 koldan giriyor, bu kollardan biri Karadeniz'deki Canik ormanlarına, bir kolda Çanların, Lazların oturdukları kuzeydeki dağlara ulaşıyordu. Bu kez Türk akınları diğerlerinden farklıydı. Çünkü göç niteliği taşıyordu. Ordu birlikleriyle beraber yaşlılar, kadınlar ve çocuklar da geliyor, tutunabildikleri yerlere yerleşiyorlardı. Onlara daha önce Ön Asya'ya gelerek yerleşmiş bulunan Hristiyan, Koman ve Peçenek Türkleri de yardımcı oluyor, kaynaşıyorlardı. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türk boylarının Ön Asya'ya girişi yoğunlaşıyor, Selçukluların Anadolu'ya girdiği güzergahlardan ikisi Doğu Karadeniz bölgesinden geçiyordu. Çoruh Vadisi'ni izleyen birinci güzergah Giresun'a kadar ulaşıyordu. Diğer güzergah ise Kelkit Vadisi'nden geçerek Kızılırmak ve Kastamonu yöresini kapsıyordu. Hiç kuşku yok ki Trabzon'un doğusunda kalan elverişsiz coğrafya bu göçlerden en az etkilenen bölge oluyordu. Zaten bu bölge Malazgirt Savaşı'ndan sonra kısa bir süre için Selçuk egemenliğinde kalıyordu. Daha sonra Trabzon'a kadar olan yerlerde Danişmentliler etkili görünüyordu. Fakat bu etki de o denli kalıcı ve belirleyici olmuyordu. Hatta bu dönemde Doğu Karadeniz'de bir yönetim karmaşası yaşanıyor, aynı anda aynı bölgede birkaç siyasi otorite birden kendisini kabul ettirmeye çalışıyordu. Buna göre Trabzon'da Bizans valisi, Trabzon dışında danişmentlerin gücü, Rize ile daha ötesinde ise önce Abaza, Megrel, Lazlar ile Gürcülerin otoritesi egemen bulunuyordu. Bu üç otoritenin etkinlik sınırları da yeterince kesinlik kazanmış değildi. 1096 yılında ilk Haçlı Seferi gerçekleşirken bu tablo yeniden bozuluyordu. Haçlı Seferi'nden yararlanan Bizans İmparatoru Alexi Karadeniz'deki danişmentlerin üzerine gidiyor ve geriletiyordu. Hristiyan ordusu Amasya'yı 3 ay elinde tutuyordu. Haçlı Seferi'ni sağladığı avantajdan ve meydana gelen otorite boşluğundan yararlanan Trabzon'daki Bizans valisi Theodor Gabras bağımsızlığını ilan ediyordu. Ancak bu gerçek anlamda bir bağımsızlık olmuyordu. Nitekim Trabzon yine Bizans'ın valiliği statüsünde bulunuyor ve fakat yarı bağımsız bir derebeylik konumu kazanıyordu. Bizans İmparatoru Alexi Komnen gerçekte Gabras'ın bağımsız hükümetini tanımak zorunda kalıyor, fakat oğlu Gregory'yi rehine alarak İstanbul'da tutuyordu. Böylece Gabras'ın bağımsızlığı kağıt üzerinde kalıyordu. Ancak Trabzonlular artık Bizans'a bağımlı kalmak istemiyor, tam bağımsızlık için fırsat kollamaya başlıyorlardı. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser sayfa 137. Bu aşamada Doğu Karadeniz'de tarih sahnesine Gürcüler çıkıyordu. Gürcü krali David Trabzon'a kadar ilerliyor ve Türkleri bu bölgeden çıkarıyordu. Gürcüler Trabzon'a kadar ki tüm Karadeniz sahillerine ve bölgeye egemen oluyorlardı. Böylece Doğu Karadeniz'de o zamana kadar bir varlık haline gelmiş olan yerli toplulukların yanı sıra Kimmerler, Komanlar, Peçenekler, Romalılar, Yunanlılar, Araplar, Megreliler, Abazalar, Lazlar, Bizanslar ve Türklerden sonra Gürcüler de etnik bakımdan bir tortu bırakmaya başlıyordu. Sadece Doğu Karadeniz bölgesi bakımından değil, Ön Asya mafyoz toplum yapısında da önemli bir yer tutan Gürcüler, Kafkasya ile Güney Kafkasya, Doğu Karadeniz bölgesinde kabileler şeklinde yaşıyorlardı. Yunanlılar bu kabilelere Taohiler adını veriyordu. Nitekim Tao sonraki dönemlerde eski Gürcü eyaletinin adı olarak kullanılıyordu. Ayrıca Draohi ilk Gürcü birliğini teşkil ediyordu. M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllarda Yunanlar burada Diaskuria, Sohumi, Pazisi, Fazispoti gibi koloniler kuruyordu. Gürcülerin tarihi Fahrettin Çiloğlu Ant Yayınları İstanbul 1993 sayfa 32-33. Kolhidliler M.Ö. 100'lü yıllarda Mitridat'ın sonra da Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına giriyorlardı. Romalılar Kafkasya'ya yöneldiği sırada Güney Kafkasya'da Kolha, Kartli ve Albanya adı verilen 3 Gürcü krallığı bulunuyordu.